Ayrım 5.
Sayfa 57. TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı, emekten yana öğretmen örgütü, Yıldırım Koç. Üçüncü dünyadaki gelişmeler. Dünya sahnesindeki yeni bir güç, bağlantısızlar hareketiydi. 1955 yılında Nehru, Sukarno, Nasır ve Tito gibi ünlü önderlerin de yer aldığı 29 ülke temsilcisinin katılımıyla Bandung Konferansı'nda doğan Bağlantısızlar Hareketi, 1964 yılında Kahire'de ikinci konferansını topladı. 1966 yılında Havana'da 100 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarıyla dayanışma örgütü kuruldu. Latin Amerika Dayanışması Örgütü, OLAS, birinci konferansı 1967 yılında Havana'da gerçekleştirildi. 7 Ekim 1967 günü Che Guevara öldürüldü. Ancak birçok Latin Amerika ülkesinde şehir gerillaları eylemlerini sürdürdü. Filistin'de de İsrail'e karşı gerilla eylemleri başlatıldı. 1960'larda Türkiye. Dünyada bu yıllarda büyük değişimler yaşanırken, Türkiye'nin büyük jeopolitik önemi, Türkiye'deki gelişmelerin uluslararası dinamiklerden ciddi biçimde etkilenmesine yol açtı. 1962 yılında Sovyetler Birliği-ABD ilişkilerinde Küba füze krizi yaşandı. ABD bu krizi çözerken Sovyetlere Türkiye'deki Jüpiter füzelerini Türkiye'nin onayı ve hatta bilgisi olmadan kaldırma sözü verdi. Bu nedenle 1962 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. 1964 yılındaki Kıbrıs müdahalesi tartışmaları sürecinde Johnson mektubu olayından sonra Türkiye dış politika seçeneklerini artırma çabasına girdi. Avrupa, Sovyetler Birliği ve anti-emperyalist bağlantısızlar hareketiyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Avrupa ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. Devletin dış politikasındaki yeni açılımlar o denli kapsamlıydı ki, ABD yönetimleriyle içli dışlı olmakla tanınan Amerikalı gazeteci Sazberger, 1967 yılında Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret etti ve Türkiye aks mı değiştiriyor sorusunu sordu. Arca Yürek, Cüneyt, AGK, 1985, sayfa 124. Soğuk Savaş'ın az gelişmiş ülkeler arenasında tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde, Türkiye 1964 ile 65 yıllarında dış politikada yeni arayışlara girince ABD elindeki geniş ilişkiler ağı ve ayrıntılı istihbaratla karşı saldırıya geçti. ABD'nin Türkiye'deki bu kapsamlı ve yaygın ilişkileri 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde oluşturulmuştu. Amerikalılar 1960'lı yıllarda Türkiye'nin sosyal, etnik ve dinsel yapısını kavramaya çalıştılar. 1962 ile 1972 döneminde Barış Gönüllüsü adı altında çoğu istihbarat görevlisi, 1200'den fazla genç Amerikalı, Türkiye'nin dört bir tarafında ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkımızla doğrudan temasa geçti, anketler uyguladı, propaganda yaptı, istihbarat derledi. Barış Gönüllülerinin Türkiye'deki çalışmaları konusunda, bakınız, Özbalkan Müslim, Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri, Ant Yayınları, İstanbul 1970 ve Erboz Fatih, Soydan Macit, 1962'de geldiler, 1972'de gittiler. Barış Gönüllüleri, 10 Karanlık Yıl, Empati Yayınları, Ankara 2005. Bu arada binlerce bürokrat, sendikacı ve işveren, ABD'nin istihbarat örgütlerinin denetim ve yönlendiriciliğindeki AİT, Uluslararası Kalkınma Teşkilatı aracılığıyla ABD'ye götürüldü. Bu konuda ayrıntılı isim listeleri için bakınız, AİT, Directory of Participants Trained Under Joint Programs of the US and the Turkish Governments 1949-1968, Ankara 1968, bu yayının daha sonraki yılları da kapsayanı bulunmaktadır. Bu yolla Türkiye'de istihbarat derleme ve yönlendirme açılarından önemli ilişkiler oluşturuldu. Böylece Amerikalılar birçok Türk'ün erişemeyeceği bilgilere kolayca ulaştılar. Bu yıllarda çok sayıda ABD'li uzman da kamu kurum ve kuruluşlarında danışman adı altında çalıştırılıyordu. Bu danışmanlar hem istihbarat hem de yönlendirme çalışması içindeydi. ABD özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu nitelikte bir çalışma sürdürüyordu. Ayrıca okullarımızda ABD'den gelen stok fazlası süt dozlarından yapılmış süt öğrencilere içiriliyordu. ABD uzmanları doğum kontrolünün yaygınlaşması için de çaba harcıyorlardı. Bu yıllarda ABD'nin en önemli müttefiki çeşitli nedenlerle Sovyetler Birliği'ne ve komünizme karşı olanlardı. Bu kişi ve örgütler ABD'ye satılmadan veya ABD ajanı olmadan bu ittifakı benimsediler. Türkçülerin ve İslamcıların dışında Atatürk milliyetçiliğini benimseyenlerin büyük bölümü de Sovyetler Birliği'ne ve komünizme karşı tepkiliydi. Bu ittifakların dışında bir de her toplumsal kesimde bulunabilen satılmışlar ve hainler vardı. Bunların bir bölümü bir ABD gezisi, bir bölümü çocuğunun ABD'de eğitim görmesi, bir bölümü para, bir bölümü bürokraside veya kendi siyasi hareketinde yükselmede yardım sağlanması karşılığında ABD emperyalizminin hizmetine girdi. Türkiye, sosyalist hareketi içinde Sovyetler Birliği tarafından yönlendirilen bazı örgütlenmeler ülkemizdeki gerginliklerin artmasına neden oldu. Ayrıca bazı kişi ve örgütler ise bazen deneyimsizlikten, bazen içine sızmış ajanların yönlendirmesiyle önemli hatalar yaptı. Örneğin, ABD emperyalizmine karşı mücadelede Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın akıllı ve etkili çabaları dururken, başvurulan başka radikal yöntemler istenilenin tam tersi sonuçlar doğurdu. ABD'nin bu ittifak kullanma ve ajanlarla yanlış yaptırma politikaları Türkiye'de örgütsel plana nasıl yansıdı? Bu açıdan 1964 ve sonrasındaki yıllar son derece önemlidir. Türkiye'de Sosyalist Komünist Hareket. 1965 ila 1971 yılları Türkiye'de Sosyalist Hareket'in Cumhuriyet tarihinde ilk kez kitleselleştiği dönemdi. Türkiye İşçi Partisi'nin programında ve çalışmalarında anti-emperyalizm önemli bir boyut oluşturuyordu. TİP, Türkiye-ABD ilişkilerini ve özellikle Türkiye'deki ABD üslerini gündeme getirdi. Bu nedenle ABD'nin ve müttefiklerinin ülkemizdeki en önemli hedeflerinden biri de Türkiye İşçi Partisi oldu. ABD ile ittifak kurmuş kesimlerin tipe yönelik saldırıları 1965 yılından itibaren başladı. 10 Ocak 1965 günü İstanbul'da 150 kişilik bir grup TİP Genel Yönetim Kurulu toplantısını bastı. TİP örgütlerine ve etkinliklerine yönelik milliyetçi muhafazakar mukaddesatçı saldırılar 1971 yılına kadar yoğunlaşarak ve sertleşerek sürdü. Örnekler için bakınız TİP çalışma raporu, 3. Büyük Kongre, 9 ila 12 Kasım 1968, Ankara 1968, sayfa 76 ila 80. Bu yıllarda sosyalist sol içindeki görüş farklılıkları ayrı örgütlenmeler yarattı. 1968 öğrenci olayları sonrasında Sosyalist Hareket'in üniversite öğrencileri arasındaki etkisi arttı. Aynı dönemde saldırılar sonucunda solda can kayıpları başladı. 1968 ila 1970 döneminde işçi hareketinin yükselmesi ve özellikle 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarının arkasından işçi sınıfının sessizleşmesi, sosyalist solda ufak grupların silahlı eylemlerine dayalı stratejilerin benimsenmesinde etkili oldu. Türkiye Sosyalist Hareketi içinde bazı gruplar ilk kez 1968 yılında El Fetih'te silahlı eğitim görmeye başladı. Ant Yayınları 1968 yılında Alberto Bayo'nun Gerilla Nedir kitabını, 1970 yılında ise Carlos Marichella'nın Şehir Gerillası El kitabını yayımladı. Bu kitaplarda basit biçimde ve şemalarla bomba yapımı öğretiliyor, gerilla savaşına ilişkin temel bilgiler veriliyordu. Silahlı eylemler önce saldırılara karşı korunma biçiminde gelişti. Ardından 1970 yılında adam kaçırma ve banka soyma biçiminde silahlı eylemler ortaya çıktı. Daha sonra da bazı sosyalist örgütlenmelerde devlete karşı silah kullanma anlayışı yerleşti. Sosyalist hareket TÖS'te etkili olmaya çalıştı. Ancak TÖS yönetimi bu müdahaleleri kabullenmedi. Soldaki bölünmelerin ve kavgaların TÖS'e yansıtılması büyük ölçüde engellenebildi. TÖS yönetiminin illegal veya legal örgütlenmelerle bağı olmadı. TÖS genel kurulları çeşitli grup veya partilerin pazarlık alanı haline getirilmedi. TÖS'ün demokratik yapısı korundu. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın solu konusunda önemli tartışmalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet İnönü, 1965 yılında ortanın solu kavramını kullanmaya başladı. İnönü bu kavramı kullanma nedenini şöyle ifade ediyordu. Ülke tam sola kayıyordu. Ortanın solunun gerekçesi tam sola gidişin önlenmesidir. Ortanın solu, ortanın çok soluna da çok sağına da bir duvardır. Bila Hikmet, CHP 1919 ila 1999, Doğan Kitap, İstanbul 1999, sayfa 219. Ancak CHP ülkedeki anti-emperyalist gelişmelerden etkilendi. 23 Mayıs 1965 günü toplanan CHP Ankara Gençlik Kolu Kongresi'nde okunan bildiride emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele edeceğiz deniyordu. Bila Hikmet AGK 1999 sayfa 212. CHP'nin 1965 genel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesinde yer alan birçok talep de Türkiye'nin ABD emperyalizminin etki alanının dışına çıkmasına katkıda bulunacak nitelikteydi. Taleplerin özeti için bakınız Kili Suna 1960 ila 1975 döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler, siyaset bilimi açısından bir inceleme. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 214 ila 218. 1966 yılı Ekim ayında yapılan CHP 18. kurultayından sonra genel sekreterlik görevine getirilen Bülent Ecevit daha kapsamlı düşünüyordu. Tipin ve diğer sosyalist hareket ve dergilerin de etkisiyle CHP içinde anti-emperyalist bir hareketlilik başladı. Bülent Ecevit'in 1966 yılında yayımlanan Ortanın Solu kitabı ile 1969 yılında yaptığı bir konuşma temelinde 1970 yılında yayımlanan Atatürk ve Devrimcilik kitabı, Ecevit Bülent, Ortanın Solu, Kim Yayınları, İstanbul 1966, Ecevit Bülent, Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınları, İstanbul 1970. CHP içinde bu çizginin güçlendiğini göstermektedir. Genel Başkan İsmet İnönü de bu gelişmelerden etkilenerek 1968 yılında şunları söyledi. CHP, emperyalist saldırılara karşı ülkeyi korumak ve kurtarmak ihtiyacından doğdu. Biz 1918 ila 1923 askeri, 1923 ila 1930 iktisadi ve daha sonraki dönemlerde de anti-emperyalist olduk. Bila Hikmet, AGK 1999, sayfa 230. Bu gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada ABD'den uzaklaştığı, Sovyetler Birliği'ne düşmanlıktan özenle kaçındığı bir çizginin izlenmesine yol açtı. CHP'nin 18 Ekim 1968 günü toplanan 19. kurultayına sunulan parti meclisi raporunda bu konuda şu değerlendirme yer alıyordu. Sayın Genel Başkanımızın Çekoslovakya olaylarının ertesinde yaptığı bir konuşmada belirttikleri gibi, coğrafi durumu bakımından çok nazik bir noktada bulunan Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından Birleşik Amerika'ya ve Sovyetler Birliği'ne düşmanlığı hoş gören bir politikadan kaçınması gerekir. CHP 19. Kurultayı Parti Meclisi raporu 18 Ekim 1968 Ankara 1968 sayfa 64. CHP'nin 1969 genel seçimleri için hazırladığı bildirge çok kapsamlıydı. Bu anlayış bu bildirgede de yer almaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne karşı da düşmanlık güdülmemelidir. CHP, insanca bir düzen kurmak için halktan yetki istiyoruz. CHP'nin düzen değişikliği programı, Ankara, 1969, sayfa 42. Seçim bildirgesinde ayrıca ulusal bir savunma politikası izlenmesi istenmekte. Bu açıdan askeri ittifak politikasının ve ikili anlaşmaların bu anlayışla gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerektiği belirtilmekteydi. CHP, AGK, 1969, sayfa 42 ila 43. CHP'nin 3 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 20. kurultayına sunulan raporda da bu açılardan önemli bir politika savunulmaktadır. Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'deki deniz gücünü artırarak bu bölgedeki kuvvet dengesini değiştirmesi de Türkiye tarafından üzerinde dikkatle durulması gereken bir gelişmedir. Türkiye, Sovyetler Birliği'ne karşı düşmanca bir politika izleyerek onunla en önde savaşa tutuşacak devletlerden biri olmaktan özenle kaçınmalıdır. İktidar, ikili anlaşmalarda topraklarımızdaki yabancı üsleri mutlak Türk yönetimi ve denetimi altına koyacak yönde değişiklikler yapılmasını mutlaka başarmalıdır. Orta Doğu anlaşmazlığında da tam bir tarafsızlık politikası izlenmelidir. CHP 20. Kurultayı Parti Meclisi raporu 3 Ekim 1970 Ankara. Ankara 1970 sayfa 110. Tip ve töz düzeyinde ve biçiminde olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi de bu yıllarda daha bağımsızlıkçı bir çizgiye geldi. TÖS'ün üye kitlesinin önemli bir bölümü CHP'liydi. CHP'deki gelişmeler dolaylı olarak TÖS'ü TÖS'teki çizgi de dolaylı olarak CHP'yi etkiledi. Ancak bu ilişki kurumsal ve örgütsel değildi. Türkiye'de Kürtçü hareket. ABD emperyalizmi 1950'li yıllarda Orta Doğu'da Kürt kartını kullanmaya başladı. Kürt aşiretlerinin bir bölümü bu yıllardan başlayarak ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli işbirlikçisi oldu. ABD, Orta Doğu'daki Kürt politikasını dönem dönem değiştirdi ve bundan Kürt aşiretleri büyük zarar gördü. Ancak ABD'nin mandası altında bir devlet kurma çabası Kürt aşiretlerinin önemli bölümünü etkiledi. Bu yılların diğer bir gelişmesi, ABD'nin denetimindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin Türkiye kanadının 1965 yılında kurulmasıydı. Kürt milliyetçiliği bir taraftan ABD ile bağlantılı olarak, diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi içinde ve diğer kanallardan atağa kalktı. 1967 yılında Diyarbakır, Silvan, Siverek, Batman, Tunceli, Ağrı, Ankara ve Suruç'ta, 1969 yılında da Hilvan, Varto, Siverek ve Lice'de doğu mitingleri ve ardından çeşitli yerlerde doğu geceleri düzenlendi. 1969 yılında da çeşitli illerde devrimci doğu kültür ocakları kuruldu. Gündoğan AZ, The Kurdish Politic Mobilization in the 1960s, The Case of the Eastern Meetings, yüksek lisans tezi, ODTÜ 2005, Devrimci Doğu Kültür Ocakları Dava Dosyası 1, Komal Yayınları, Ankara 1975. Türkiye'de İslamcı Hareket. 1965 ila 1971 döneminde Türkiye'de sol hareketlere karşı saldırılar düzenleyen asıl güç bazı İslamcı örgütlenmelerdi. Ülkücü hareketin bu sürece katılması 1960'ların sonlarına doğru gerçekleşti. İslamcı hareketlerin önemli bir bölümü bu yıllarda antikomünist çizgide ABD emperyalizmi ile ittifakı benimsedi ve bu ittifakın gereğini yerine getirerek komünist olsun olmasın ABD emperyalizmi karşıtı olanlara karşı mücadeleye girişti. Antikomünizm temelinde emperyalizmle ittifak, emperyalizm yandaşlığına, anti-emperyalistlere düşmanlığa dönüştü. TÖS ve TÖS'ün yöneticileri komünist değildi. Ancak anti-emperyalisti ve özellikle ABD emperyalizmine karşıydı. ABD emperyalistleriyle anti-komünist cephede ittifak, Türkiye'deki İslamcıların önemli bir bölümünün anti-emperyalistlere düşman olmasını getirdi. Sovyetler Birliği dünya komünizmini temsil ediyordu. Komünistler 1917 Bolşevik devrimi sonrasında kısa bir süre emperyalizme karşı İslamcılarla bir ittifak kurmaya çalıştılar. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak bu çabalar 1921 yılında sona erdirildi. İslamcı kesimlerde emperyalizme karşı mücadele değil, komünizme ve hatta her türlü anti-emperyalizme karşı mücadele belirleyici oldu. İslamcı örgütlerin sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı tavrı konusunda çok önemli bir kaynak için bakınız Peters, Islam and Colonialism, The Doctrine of Jihad in Modern History, Morton Publisher, The Hook, 1979. İslamcı hareketin anti-komünist çizgisini anti-emperyalizm karşıtlığı ve hatta Amerikan yandaşlığı biçiminde somutlaştırması, Türkiye'de Soğuk Savaş'ın başladığı yıllarda önem kazandı. Nurcuların önderi Said Nursi, 1947 yılında Soğuk Savaş'ın başladığı dönemde İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a bir mektup yazarak komünizm tehlikesi konusunda kendisini uyardı. Türkiye 1951 yılında Kore'ye asker gönderdiğinde Said Nursi hükümetin bu kararını destekledi ve öğrencilerinden Bayram Yüksel'i de Kore'ye gönderdi. Kimin aracılığıyla olduğu belirtilmemekle birlikte Said Nursi Risale Zülfikar isimli yayınını Vatikan'a gönderdi. Vatikan 1951 yılı Şubat ayında bu kitap nedeniyle Said Nursi'ye bir teşekkür mektubu iletti. Said Nursi 1953 yılı Nisan ayında İstanbul'a geldi, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında saldırgan ateizme karşı Müslümanların ve Hristiyanların çabalarını birleştirmeleri gerektiği görüşünü açıkladı. Said Nursi, ABD emperyalizminin NATO'yu ve SEATO'yu tamamlayacak biçimde Orta Doğu'da anti-komünist mücadele için oluşturduğu Bağdat Paktı'nın imzalanmasından sonra 1955 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a yazdığı mektuplarda bu olayı kutladı. Bağdat Paktı'nın bölgede barışa hizmet edeceğini, Bu sayede Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ilişkilerinin yeniden kurulmakla kalmayacağını, Türkiye'nin Hristiyan Batı'nın dostluğunu kazanacağını belirtti. Vahide Şükran, A Chronology of Said Nursi Life, İbrahim M. Abu Rabi, İslam at the Crossroads on the Life and Thought of Bediüzzaman Said Nursi, State University of New York Press, New York 2003, Şükran Vahide, Said-i Nursi'nin tüm eserlerinin büyük bölümünü İngilizce'ye çeviren kişidir. 1960'lı yılların ikinci yarısında İslamcıların önde gelen isimlerinden Mehmet Şevket Eygi, 30 Mart 1969 tarihli Bugün gazetesinde şunları yazıyordu. Rusya ve Çin Allah'ı inkar ediyor. Amerika ise Allah'a inanıyor, dini var. Amerika'da İslamiyet'i yayabilmek hürriyeti var. Amerika inançlarımıza hürmet ediyor. Amerika ehvendir, zararsızdır, ehaftır, hafiftir. Rusya kızıl kafirdir, Amerika ise ehli kitaptır. Aktaran Özakıncı Cengiz, United States of İrtica 1945-1999, Otopsi Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 31. İslamcılar kendilerini 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD emperyalizminin müttefiki olarak gördüler. Bu dönemde ABD'nin denetimindeki Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki İslamcı kesimlerle doğrudan ilişkileri bu ittifakın ana kanallarını oluşturdu. Diğer bir ifadeyle İslamcı kanat Allahsıza karşı gavurla işbirliğini kabullendi. Ancak uygulamada anti-emperyalistlerin düşman kabul eden bir çizgiye savruldu. Bu çizgi dönemin çeşitli örgütlenmelerinde açıkça izlenebilir. Muhafazakar kanadın Aykut Edibali'nin önderliğindeki bir kesimi 1961 ila 1967 döneminde bir ilişkiler ağı kurdular ve 18 Kasım 1967 günü resmen Mücadele Birliği adı altında bir örgütlenmeye gittiler. Bu yapılanmaya çıkardıkları derginin adından dolayı yeniden Milli Mücadeleciler de deniyordu. Bu örgütlenme 1970'li yıllara kadar Sovyetler Birliği karşıtı mücadelenin önemli araçlarından biriydi. Bazı kişiler bu yapının devletin bazı birimleri tarafından desteklendiğini belirtmektedir. Bu söylentiler ciddi olsa gerektir ki örgütün kurucularından İrfan Küçükköy, yayımlanan anılarının bir bölümünü istihbarat örgütleriyle ilişki konusundaki bu iddiaları reddetmeye ayırmıştır. Küçükköy İrfan, Bir Uyanışın Anatomisi, Mücadele Birliği, Konya 2005, sayfa 63 ile 64. Bu örgütlenmenin bir bölümü günümüzde çalışmalarına Millet Partisi çatısı altında devam etmekte ve bu iddialara kesinlikle karşı çıkmaktadır. Ancak İrfan Küçükköy'ün anılarında bu iddiaları doğrular nitelikte bazı bölümlerde bulunmaktadır. Bir dönem bu örgütlenme içinde yer alan Cemil Çiçek, Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Karaalioğlu ile yaptığı görüşmede bazı iddialarda bulunmaktadır. Yeniden Milli Mücadele devletin bilgisi dahilindeydi başlığı altında. Sizin eski bir aidiyetiniz var. Yeniden Milli Mücadeleciler Hareketi içinde bulundunuz. Hala böyle bir işbirliği içinde misiniz? Sorusu üzerine Cemil Çiçek şöyle demektedir. 68 şartlarında o soğuk savaş döneminde devletin yakın ilgisi ve bilgisi dahilinde çalışma yapan kuruluşlar olduğu anlaşılıyor bunların. Ben orada belli bir süre bulundum ve neticede bazı şeyleri de görüp en erken ayrılanlardanım. Yeni Şafak 16.06.2002. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Şamil Tayyar da Mücadeleciler ve Derin Devlet başlıklı yazısında İrfan Küçükköy'ün anılarından örnekler vererek bu konuyu irdelemektedir. Yeni Şafak 2005. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin yumuşadığı ve hızla geliştiği bir dönemde 1963 ve özellikle 1965 yılından itibaren bu ilişkiye karşı olan Komünizmle Mücadele Dernekleri faaliyete geçti ve Türkiye'de sağ-sol kavgasının geliştirilmesinde etkili bir rol oynadı. Türkiye'de ilk Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluş başvurusu Zonguldak'ta 1948 yılında yapıldı. Bu dernek ancak 1950 yılında faaliyete geçebildi ve 1953 yılına kadar çeşitli etkinliklerde bulundu. Bu alanda ikinci girişim İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği 7 Aralık 1956 tarihinde İstanbul'da kuruldu ve çalışmalarını 27 Mayıs 1960 sonrasında sona erdirdi. Türkiye çapında antikomünist çalışmaları en etkili bir biçimde sürdüren 3. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği ise 1963 yılında kuruldu. Derneğin çalışmaları 1965 yılında genel başkanlığa İlhan Darendelioğlu'nun getirilmesiyle hızla yaygınlaştı. 1965'te 27 olan şube sayısı kısa sürede 110'a çıktı. Dernek 1965 yılından itibaren İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Kars ve Trabzon'da komünizmi telin mitingleri düzenledi. Darendelioğlu İlhan, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, T Yayınları 1975, sayfa 243 ile 245, 311 ile 315 ve 386 ile 393. Öznur Hakkı, Ülkücü Hareket, Cilt 2, Teşkilatlar ve Mücadeleler, Alternatif Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Tarihsiz, 2003 veya 2004, sayfa 97 ile 106. Fethullah Gülen bu yıllarda Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Çetinkaya Hikmet, Fethullah Gülen'in 40 yıllık serüveni, Günizi Yayınları, İstanbul 2004, sayfa 149. Dini esaslara dayalı bir Türkiye yaratmak amacıyla Milli Nizam Partisi'nin kuruluş çalışmaları ise 1966 yılında başladı. Çalışlar Oral, Refah Partisi Nereden Nereye, Pencere Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 27. MNP 1969 yılında kuruldu.